Ayrım 27.
Nilgün bir şey söylemediği için gittim tavandan sarkan çıplak ampulü söndürdüm. Ama gene de görebiliyordum onları. Çünkü dışarıda yanan lambanın çiğ ışığı pancurların arasından içeri giriyordu ve sanki Faruk Bey'in her şeyden vazgeçmiş horultusunu göstermek ve bir köşeden bir parça da olsa ışık sızarken ve dünya zifir karanlık değilken insanın korkmaması gerektiğini bana hatırlatmak için orada yatan üç kardeş gövdenin üzerine vuruyordu. Sonra dışarıdan değil yakından bir yerden gelen bir Ağustos böceğinin kesik ve kararlı cırcırlarını duydum. Korkmak istiyordum da korkamıyordum sanki. Çünkü arada bir birinden birinin hafifçe kıpırdandığını görüyordum ve aynı odada üç kardeşin uykusu, karanlığın ve huzurlu, çaresiz horultunun yorganı sizi örterken güzel olmalı diye düşünüyordum. Uykuda bile. Çünkü yalnız değilsin. Soğuk kış gecesinde böyle uyursan bile tek başına ürpererek uyuyor olamazsın. Sanki yukarıda odada ya da bitişik odada senin tıkırtılarını dinleyen ve seni bekleyen bir anne veya baba veya ikisi de varmış da bunu düşünürken huzurlu uykunun kuş tüyünde kaybolmuşsun gibi. O zaman aklıma geldi ve nedense şimdi ürperdiğine inandığım Hasan'ı düşündüm. Neden yaptın? Neden yaptın? Düşündüm ve daha çok düşünüp hafif hafif kıpırdanan canlı gövdelerini seyrederek hikayeleri yeniden kendime anlatarak biraz orada oturayım diyordum. Hayır biraz değil, sabaha kadar oturayım. Korkayım, korkunun sıcak yüreğine yatayım diyordum ki Nilgün'ün sesi. Recep, sen hala orada mısın dedi. Efendim küçük hanım, niye yatmadın? Yatıyordum. Hadi git yat Recep, benim bir şeyim yok. Gittim, süt içip biraz yoğurt yedikten sonra yattım ama hemen uyuyamadım. Yatağımda dönerek onların orada, yukarıda üç kardeş aynı odada birlikte uyuduklarını düşündüm. Sonra aklıma ölmek geldi. Sonra ölmeden önce Selahattin Bey. Ah oğlum, ne yazık ki senin ve İsmail'in eğitiminle ilgilenemedim demişti. Köye götürüp baba diye sizlere gösterdikleri o aptal herif canınızı okumuş sizin. Tabii bu biraz da benim kabahatim. Fatma'nın sizi oraya yollamasına göz yumdum demişti. Zayıf davrandım. Ama Fatma'yı gücendirmek istemedim. Bilim için gerekli masraflarımı hala Fatma karşılıyor. Sizin yediğiniz ekmek de onundur. Çektiğiniz eziyet de demişti. Üzüldüğüm köydeki o aptalların sizin aklınızı korkularla kireçlendirmiş olmalarıdır. Ama ne yazık ki sizi artık eğitip kendi kendine akıl yürütüp karar verecek birer özgür insan olarak yetiştiremem. Çok geç. Yalnızca ağaç yaş iken eğildiği için değil, benim bir ayağım çukurda olduğu için de çok geç. Çünkü bir kişiyi, iki kişiyi aydınlatıp kurtulmakla yetinemem artık. Karanlığın mahzenlerinde yürüyen milyonlarca zavallı Müslüman var. Benim kitabımın ışığını bekleyen milyonlarca uyuşturulmuş zavallı köle. Oysa vakit, ah ne az. Allah'a ısmarladık benim zavallı sessiz evladım. Bari sana son bir nasihat edeyim. Dinle beni Recep. Geniş ve özgür ol. Kendine ve yalnızca kendi aklına inan. Anlıyor musun? Ben susmuş, başımı sallamış düşünmüştüm. Kelimeler. Kopar cennetin ağacından bilginin elmasını Recep. Korkma, kopar. O zaman belki acılar içinde kıvranacaksın ama özgür olacaksın ve herkes özgür olduğu zaman asıl cenneti, gerçek cenneti bu dünyada kuracaksın çünkü. O zaman hiçbir şeyden korkmayacaksın. Kelimeler diye düşünüyordum ben. Kelimeler. Havaya yayılır yayılmaz yok olan bir takım sesler. Kelimeler. Uyudum kelimeleri düşünerek. Gün doğduktan çok sonra pencereme vurulunca uyandım. İsmail'miş. Hemen kapıyı açtım. Birbirimize sanki suç ve korkuyla baktık. Sonra ağlamaklı bir sesle. Hasan hiç buraya gelmedi değil mi abi dedi. Hayır dedim. Gir içeri İsmail. Mutfağa girdi. Bir şey kırmaktan çekiniyormuş gibi durdu. Biraz sustuk. Sonra da sanki bu sefer çekinmedi ve ''Niye yapmış Recep, duydun mu?'' dedi. Bir şey demedim. İçeri gittim, pijamamı çıkardım, gömleğimi, pantolonumu giyerken içeriden söylediklerini işittim. Her istediğini yaptım diyordu. Kendi kendine konuşur gibi. Berbere çırak girmek istemiyordu. Peki diyordum, oku. Ama okumuyordu da. Onlarla geziyormuş. Öğrendim. Görenler var. Söylediler. Ta Pendik'e gidiyormuş. Esnaftan zorla para topluyorlarmış. Sonra biraz sustu. Ağlayacak sandım ama ben mutfağa döndüğümde ağlamıyordu. Çekine çekine. Ne diyorlar dedi. Yukarıdakiler. Küçük hanım nasıl? Dün akşam iyiyim diyordu. Şimdi uyuyor dedim. Ama hastaneye götürmediler. Hastaneye götürmeleri gerekirdi. İsmail sevinir gibi oldu. Belki de hastaneye gidecek kadar bile değildir dedi. Belki de o kadar vurmamıştır. Ben biraz sustum sonra. Ben gördüm İsmail dedim. Vururken gördüm nasıl vurduğunu. Sanki kendi yapmış gibi utandı. Küçük sandalyeme çöktü. Ağlayacak sandım oturdu. Biraz sonra yukarıdan gelen tıkırtıyı duyunca çayın suyunu koydum ve büyük hanıma çıktım. Günaydın dedim. Kahvaltınızı aşağıda mı edeceksiniz, burada mı? Pancurunu açtım. Burada dedi. Çağır onları göreceğim. Hepsi uyuyor dedim. Ama aşağı inerken Nilgün'ün uyanmış olduğunu gördüm. Nasılsın? Kırmızılar giymiş. Çok iyiyim Recep dedi. Hiçbir şeyim yok. Ama yüzü öyle demiyordu. Tek gözü bütünüyle kapanmış, kabuk bağlayan yaralar da galiba daha şişmiş ve morarmıştı. Doğru hastaneye gideceksiniz dedim. Abim uyandı mı dedi. Aşağı indim. İsmail hala bıraktığım gibi oturuyordu. Ben çay demledim. Biraz sonra İsmail, dün eve jandarma geldi dedi. Saklamayın dediler. Ben niye onu saklayayım dedim. Devletten önce cezasını ben vereceğim dedim. Sustu. Bir şey söylemem için bekledi. Söylemeyince gene ağlayacak gibi oldu ama ağlamadı. Ne diyorlar dedi. Cevap alamayınca sigara yaktı. Nerede bulurum onu? Ben kızartmak için ekmek kesiyordum. Arkadaşları var. Kahveye gidiyormuş dedi. Onlara uyduğu için böyle yapmıştır. Hiçbir şey bilmiyor ki. Bana baktığını hissettim. Ekmeğimi kesiyordum. Gene söyledi. Hiçbir şey bilmiyor ki. Ekmeklerimi kestim. Yukarı çıktığımda Faruk Bey de uyanmıştı. Nilgün neşeyle dinliyordu. Böylece kendimi tarih meleğinin kollarında buldum diyordu Faruk Bey. Beni anaç bir teyze gibi sarıp sarmalamıştı işte. Şimdi sana tarihin sırrını vereceğim diyordu. Nilgün kıkırdadı, Faruk devam etti. Ne rüya ama. Korktum uyandım ama uyanmak değildi o. Uyanmak istiyorsun ama uykunun uçurumuna düşüyorsun. Bak şu buruş buruş şey cebimden çıktı. Aa dedi Nilgün. Fes. Fes ya. Dün gece göbek dansı seyrederken turistler takıyorlardı. Bilmiyorum ben ne yapmışım. Demin cebinden çıktı. Cebime nasıl sığmış? Kahvaltılarınızı hemen vereyim mi dedim ben. Evet Recep dediler. Çünkü tüccar kalabalığına ve trafiğe ne kalmadan İstanbul'a dönmek istiyorlarmış. Mutfağa indim. Ekmekleri ateşe koydum. Yumurta kaynattım. Kahvaltılıkları çıkarıyordum. İsmail, belki sen biliyorsundur dedi. Burada oturup duruyorsun. Ama her şeyden daha çok haberin oluyor senin Recep. Biraz düşündüm. Senin kadar biliyorum İsmail dedim. Sonra sigara içerken gördüğümü söyledim. İsmail kandırılmış gibi baktı şaşkın. Sonra umutla nereye gidecek dedi. Bir yerden bir gün çıkar gelir. Her gün neler oluyor? Kaç kişi ölüyor? Bunu unuturlar. Biraz sustu sonra unuturlar mı abi dedi. Çay doldurup önüne koydum. Sen unutur musun İsmail dedim. Yukarı çıktım. Uyandılar büyük hanım dedim. Sizi de aşağıda bekliyorlar. Haydi inin aşağıya da son bir kere birlikte kahvaltı edin onlarla. Çağır onları dedi. Anlatacaklarım var. Senin yalanlarına kanmalarını istemiyorum. Bir şey demeden aşağı indim. Sofrayı kuruyordum. Metin de uyanmış. Faruk'la Nilgün gülüşüyorlar. Metin sessiz oturuyor. Mutfağa inince İsmail, Hasan iki gecedir eve uğramıyordu dedi. Bilmiyor muydun? Dikkatle baktı bana. Bilmiyorum dedim. Yağmurlu gecede yok muydu? Yoktu dedi. Dam akıyordu. Etrafı seller götürüyordu. Bütün gece oturduk, bekledik, gelmedi. Yağmur başlayınca bir yere girmiş kalmıştır dedim. Daha dikkatle baktı. Buraya gelmedi mi dedi. Hiç gelmedi İsmail dedim. Ama sonra düşündüm. Aklıma açık kalan ocak geldi. Çayı, ekmekleri, yumurtaları yukarı çıkarttım. Aklıma geldi. Süt ister misiniz Nilgün Hanım? İstemem dedi. Keşke Nilgün'e sormadan sütü kaynatıp götürüp önüne koyaydım. Mutfağa indim. Haydi İsmail dedim. Çayını içsene. Önüne kahvaltılık koydum. Ekmek kestim. Sen söyledin mi Recep dedi. Cevap bile vermedim. Utandı biraz. Sanki özür dilemek için sessizce yemeye başladı. Büyük hanımın tepsisini yukarı çıkarttım. Niye gelmiyorlar yukarı dedi büyük hanım. Söylemedin mi onları çağırdığımı? Söyledim büyük hanım. Şimdi kahvaltılarını ediyorlar. Gitmeden önce tabii ki gelip elinizi öpecekler. Birden kurnaz bir çabuklukla başını yastıktan kaldırdı. Ne anlattın sen onlara dün gece dedi. Hemen söyle. Yalan istemem. Ne anlatmamı istiyorsunuz? Anlamıyorum ki. Cevap vermedi. Tiksinmeye başlamıştı. Tepsisini bıraktım. Aşağı indim. Bari defterimi bulabilseydim dedi Faruk Bey. En son nerede görmüştün? Arabada. Sonra Metin aldı arabayı ama görmemiş. Görmedin mi dedi Nilgün. Birlikte Metin'e baktılar ama o cevap bile vermedi. Dayak yemiş bir çocuk gibi yenilgiyle oturuyordu. Dayak yemiş ama ağlamasına bile izin verilmemiş bir çocuk. Elinde ekmek var ama sanki onun ekmek olduğunu bile bilmiyor da uzun bir süre boş boş bakıyor. Sonra bunak bir ihtiyar gibi kendini zorlaya zorlaya hatırlıyor. Bunun üzerine yağ ve reçel sürüp bir zamanlar yediği ekmek dilimiyle aynı şey olduğunu ve sanki o geçip gitmiş olan güzel zamanları hatırlamak için birden umutla ekmeği ısırdı ve yeniden başlamak için bir an heyecanlandı sanki. Ama sonra zafer umudunu unuttu, ağzındaki lokmayı da unuttu ve çenelerin arasında bir çakıl taşı tutar gibi öylece kıpırdamadan durdu. Ben bakıyor, düşünüyordum. Metin, sana söylüyoruz diye bağırdı Nilgün. Görmedim defterinizi. Aşağı indim. İsmail bir sigara daha yakmış. Bıraktığı ekmeklerle ben de kahvaltıya oturdum. İsmail'le bir şey konuşmuyorduk. Açık kapıdan dışarı bahçeye serçelerin gezindiği toprağa bakıyorduk. İçeriye çaresiz ellerimize güneş vuruyordu. Sonra ağlayacağını sandığım için bir şey diyeyim dedim. Piyango ne zaman çekiliyor İsmail? Dün akşam çekildi. Sonra bir uzun böğürtü duyduk. Nevzat'ın motosikleti geçti gitti. Ben kalkayım artık dedi İsmail. Otur dedim. Nereye? Bunlar gidince konuşuruz. Oturdu. Ben yukarı çıktım. Faruk Bey kahvaltısını bitirmiş sigara içiyordu. Babaanneyi artık hoş görürsün Recep dedi. Biz seni arada bir ararız. Yaz sonuna kadar da bir kere daha geliriz mutlaka. Bekliyoruz. Allah korusun bir şey olursa hemen telefon edersin. Bir ihtiyacın olursa da. Ama sen telefona alışamadın değil mi? Önce hastaneye gidiyorsunuz değil mi dedim. Ama hemen kalkmayın. Size birer çay daha vereyim. Peki. Aşağı indim. Çaylarını koyup götürdüm. Nilgün'le Faruk başlamışlardı. Sana İskambil destesi kuramından söz etmiş miydim diyordu Faruk. Etmiştin dedi Nilgün. Kafanı bir cevize benzettiğini, onu oradan koparıp kırıp içine bakacak olanın tarihin kurtlarını kıvrımların arasında göreceğini de söylemiştin. Ben de sana hepsinin saçma olduğunu söylemiştim. Ama eğlenceli de buluyorum bu hikayelerini. Doğru. Eğlenceli saçma hikayelerdir hepsi. Yok dedi Nilgün. Boşuna gelmedi bunlar benim başıma. Savaşlar, yağmalar, cinayetler, paşalar, ırza geçmeler hiçbir boşuna değil. Dolandırıcılar, veba salgınları, tüccarlar, kavgalar, hayat. Hepsinin bir nedeni olduğunu sen de biliyorsun. Biliyor muyum dedi Faruk. Sustu, sonra iç çekti. Eğlenceli, saçma hikayeler. Midem bulanıyor dedi Nilgün. Gidelim artık dedi Metin. Niye kalmıyorsun sen burada Metin dedi Faruk. Denize girerdin. Ne yapacaksın İstanbul'da? Sizler uyuşuk olduğunuz için kazanamadığım parayı kazanmam gerek dedi Metin. Saati 250 liraya teyzemlerde bütün yaz ders vereceğim. Oldu mu? Korktum ben senden dedi Faruk. Ben mutfağa indim. Nilgün'ün midesi için ne iyi gelir diye düşünüyordum. İsmail birden ayağa kalktı. Ben gidiyorum dedi. Hasan döner dolaşır sonunda eve gelir değil mi Recep? Düşündüm. Gelir dedim. Nereye gidecek? Gelir. Ama otursana sen İsmail. Oturmadı. Ne diyorlar onlar yukarıda? Çıkıp özür dileyim mi? Şaşırdım birden. Düşündüm. Otur İsmail. Gitme diyordum ki yukarıdan gelen o sesi duyduk. Tavana vuruyor. Büyük hanımın bastonu. Hatırladın mı? Bir an durup başımızı kaldırıp baktık yukarı. Sonra İsmail oturdu. Baston birkaç kere vurdu, İsmail'in kafasına vurur gibi. Sonra o soluk, cılız ama hiçbir zaman bıkmayan ihtiyar sesi duyduk. Recep! Recep, ne oluyor aşağıda? Yukarı çıktım. Bir şey olduğu yok büyük hanım dedim. Odasına girdim, yatırdım. Şimdi yukarı geleceklerini söyledim. Bavullarını aşağıya, arabaya indireyim mi diye düşünüyordum. Sonunda Nilgün'ün bavulunu aldım, ağır ağır indirdim. İndirirken Nilgün'ün niye indirdin Recep diyeceğini düşündüm. Ama içerideki divanda uzandığını görür görmez midesinin bulandığını unuttuğumu anladım. Unutmak hiç istemeyip de unuttuğum bir şey gibiydi. Çünkü aynı anda kustuğunu görmüştüm. Ben elimde bavul durmuştum ve Metin'le Faruk şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Birden Nilgün hiç ses çıkarmadan başını yana çevirmişti. Ağzından çıkanları görünce nedense aklıma yumurtalar geldi. Nilgün kusarken ben midesine iyi gelecek şeyi aramak için telaşla koşa koşa mutfağa indim. Bu sabah süt vermediğim için diye düşünüyordum aptal gibi benim yüzümden. Ama süt de almadım. Bir şeyler diyen İsmail'e aptal aptal baktım. Sonra hatırlayarak koştum. Yeniden yukarıya çıktığımda Nilgün ölmüştü. Onlar söylememiştiler öldüğünü. Görünce anladım. Ama kimseye de söylemedim ölüm sözünü. Yeşil yüzüne, karanlık rahat ağzına dinlenen bir genç kızın ağzı ve yüzüymüş ve onu yormakla düşüncesizlik etmişiz gibi suçlu suçlu baktık. 10 dakika sonra Metin'in arabayla getirdiği Kemal Bey'in eczacı karısı söyledi ölüm sözünü. Beyin kanamasındanmış. Gene de belki kalkıp yürür diye uzun bir süre umutla baktık Nilgün'e. 31. Boya kutusunu üzerinden kaldırıp sessizce biraz bekledim ki aptal kirpi o küçük ve saçma burnunu dikenlerin içinden çıkarsın da ben biraz eğleneyim. Ama çıkarmadı. Aklı başına geliyor galiba. Biraz daha bekledikten sonra sıkıldım ve dikenlerin birinden dikkatle tutup aptal kirpiyi havaya kaldırdım. Canın yanıyor mu şimdi senin ha? Birden bırakınca küt diye yere düştü, devrildi. Ne zavallı şeymiş bu aptal kirpi. Acıdım sana, senden tiksindim, bıktım. Saat 7:30 olmuş. Bütün bir gündür burada saklanıyorum. 6 saattir gece yarısı bulduğum bu kirpiyle oyalanıyorum. Eskiden ne çoktu bu kirpiler. Buralarda, aşağıda bizim orada geceleri bahçeye girerler, hışır hışır annemle seslerinden hemen anlardık. Karanlıkta gözüne bir kibrit çakınca şaşırır durur aptal. Üstüne bir kova koyar, sabaha kadar esir edersin. Hepsi gitti onların, bir tek bu kaldı. En son şaşkın kirpi, bıktım senden. Sigaramı yakarken canım tutuşturmak istedi. Yalnız kirpiyi değil, bütün buraları, kiraz bahçelerini, son zeytin ağaçlarını, hepsini. Hepinize iyi bir alasmarladık olurdu ama değmez diye düşündüm. Ayağımla kirpiyi yüzüstü çevirdim. Ne yaparsanız yapın artık. Ağzımda açlığımı unutturan sigara, gidiyorum şimdi ben. Şeylerimi toplayayım dedim. İçinde 7 tane kalmış sigara paketim, 2 tane tarak, kibrit, boya kutusunu bıraktım aptal kirpinin yanına ama Faruk Bey'in tarih defterini aldım. Bakalım bir işe yaramasa bile elinde defter olan birinden daha az kuşkulanacakları için tabii önemseyip peşime düşmüşlerse gitmeden önce son bir defa bakayım dedim. Buraya, bademle incir ağaçları arasındaki bu benim eski yerime. Küçükken de gelirdim. Evden sıkıldığım, hepsinden sıkıldığım zamanlar. Son bir kere baktım ve gidiyorum. Keçi yolunu geçtikten sonra bu sefer de uzaktan gözüken bizim eve ve aşağı mahalleye de son bir kere bakayım dedim. Peki baba, Allah'a ısmarladık. O gün gelip ben Zafer'le buraya döndüğüm zaman zaten gazetelerde de kim bilir okumuş olursun. O zaman anlarsın bana ne kadar yanlış davrandığını. Ben basit bir berber olacak biri değilim. Allah'a ısmarladık anne. Zaten belki önce seni o pinti piyangocudan kurtaracağım. Sonra o günahkar evlerin zengin ve anlamsız duvarlarına, damlarına baktım. Sizin ev buradan gözükmez Nilgün. Polise çoktan haber verdiniz değil mi? Şimdilik Allah'a ısmarladık. Mezarlıkta durmadım. Yalnız yolumu rastlantıyla oradan geçirdim ve geçerken öteki taşları okuyormuşum gibi dalgın dalgın okudum. Gül ve Doğan ve Selahattin Darwinoğlu diye yazıyordu. Ruhlarına Fatiha. Okudum ve nedense kendimi çok yalnız, suçlu ve çaresiz hissedip ağlamaktan korkarak hızlı hızlı yürüdüm. Biri görür, tanır, ukalanın tekidir, haberi filan vardır diye pazartesi sabahı birbirlerini kazıklamak için İstanbul'a yarışanların asfaltından inmedim. Bahçelere ve tarlalara girdim. Kirazlara ve vişnelere dadanan kargalar ben yaklaştıkça ağaçların içinden suçlu suçlu fışkırıp kaçışıyorlar. Atatürk'ün bile bir zaman kardeşiyle karga kovaladığını sen biliyor muydun baba? Dün gece yarısı bütün cesaretimi toplayıp gidip bakmıştım bizim eve. Pencereden içeri. Bütün lambalar yanıyordu ve kimse söndür günah demiyordu. Ve babam başını ellerin arasına almış, artık ağlıyor mu, söyleniyor mu uzaktan belli olmuyordu. O zaman demek birileri ona haber vermiş diye düşünmüştüm. Belki de jandarma gelmiştir. Babamın o hali gene gözümün önünde canlanınca acıdım ona. Neredeyse suçluluk bile duyacağım. Aşağı mahallenin orada gelip geçenlere bakan, kim ne yapıyor ve kimdir meraklı bir yığın işsiz güçsüz serseri toplandığı için ben oradan geçmedim. Metin'in önceki gece arabasıyla kaldığı yerden asfalttan ayrıldım. Bahçelerden doğru aşağıya indim. Tren yoluna inince öbür istasyona doğru ziraat okulu boyunca yürüdüm. Babama kalsaydı ve giriş sınavlarında bize öğretilmeyen şeyleri sormasalardı, bu ziraat okulu bizim eve yakın diye beni buraya vereceklerdi ve ben gelecek yıl diplomalı bir bahçıvan olacaktım. Diploması olunca babam bahçıvan değil memurdur der. Evet memurdur. Çünkü kravatı var. Ama bana kalırsa yalnızca kravat takan bir bahçıvan. Bunlar yazın da ders görür. Bakarsın birazdan zil çalar. Haydi hocanın eteği dibine koş ki domatesin çekirdeği olduğunu sana laboratuvarda göstersin. Sivilceli abazanlar, zavallılar.